Medyaskop'ta Gündem Çocuğa hoş geldiniz. Bugün 2 haftadır başladığımız bir serinin 3. programında çocuğa yönelik cinsel istismar meselesini neden çözemiyoruz, nerede tıkanıyoruz'u bu sefer sevgili hocam Avukat Murat Aydın'la görüşeceğim. Bundan birkaç sene önce olsa titri çok kolaydı. Kendisi Hakim Murat Aydın diye tanıtıyorduk ama şimdi o kadar çok alanda emekli olduktan sonra faaliyet göstermeye başladı ki programdan önce de sormak durumunda kaldım sizi nasıl tanıtayım diye ama bizim açımızdan yine bu alanda çocuk hakları alanında özellikle önemli sözler söyleyen, yazılar yazan Murat Aydın hocamız olarak. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, günaydın. Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Valla pek çok kişi emekli olduktan sonra kenara çekilir. İşte bir de kitap yazar gönderir arkadan ama siz hiç öyle değil. Çok faal bir hayata emekli oldunuz tabiri caizse. Çok daha fazla alanda görüyoruz sizi. Çok daha fazla koşturuyorsunuz. Kolaylıklar dileyelim öncelikle. Ama aynı
Teşekkür ederim.
zamanda büyük birikiminiz olan hukuk alanında da hem avukatlık yapmaya devam ediyorsunuz hem de söz söylemeye de devam ediyorsunuz. Özellikle sizi bu konuyla ilgili tekrar konuk almak istedik. Bu meseleyi daha önce Gündem Çocuk'la sizle konuştuk ama hem biraz daha derleyip toplayıcı olması açısından hem de bu çocuğa yönelik cinsel istismar meselesinde tıkandığımız yeri biraz sorgulamak açısından aslında sizin sözünüze ihtiyacımız var. Bugün biraz onu sormak istiyoruz. Aslında soru basit hocam. Yani çocuğa yönelik cinsel istismarı hoş karşılayan ya da görmezden gelen görünürde kimse yok. Herkes çok tepkili, çok sinirli, çok kızgın, çok şiddetli tepki gösteriyor. Bu sıradan Twitter kullanıcısından sokaktaki ahaliye, siyasetçiye kadar herkes açısından çok kolaylıkla birleşebileceğimiz bir nokta. Ama çözemiyoruz. Çözemediğimiz gibi geçen haftalarda ortaya çıkan bu Elmalı davası meselesinde olduğumuz gibi kaş yaparken göz çıkartan bir duruma da dönüşüyor iş. Neden çözemiyoruz hocam? Nerede tıkanıyoruz? Bu kadar uzlaşıyormuşuz gibi görünen bir konuda bu kadar tıkanıyor olmamız biraz garip değil mi?
Ya tabii doğru bir soru, yani doğru bir yaklaşım. Önce burayı konuşmak lazım belki de. Ben burada birkaç şey söyleyeyim, düşünüyorum. Birincisi şu, toplum çocuk istismarını özellikle de yakın aile bireylerinin yaptığı istismarı uzun süre inkar etti. Ya bizde böyle şeyler olmaz. İşte bunlar bize ters, bizim böyle bir şeyimiz yoktur filan gibi inkar sürecini yaşadık. Bir süre sonra artık bu inkar edilemez boyuta geldiği için ve pek çok da bu alanda çalışanların da emekleriyle artık bu kabullendi ve şimdi de bir infial süreci yaşıyoruz. İnkardan infiale doğru savrulduk. Bu vardığımız nokta infial yanlış olsa da aslında bir yerde de sağlıklı. Neden? Çünkü her bu tamamlanacak bir süreç. Şimdi sarkaç inkardan infiale doğru savruldu ve doğru bir zemine geleceğiz. Bu biraz zaman isteyen bir şey her şeyden önce. Yani yanlış ama normal bir süreç aslında. Keşke böyle olmasa ama toplumlar böylesi sert konuları biraz da böyle tartışıyor, kabulleniyor ve toplumsal gündeme böyle geliyor birazcık da. Neden önleyemiyoruz? Çünkü ben onu hep şu Nasrettin Hoca'nın bilinen fıkrasıyla anlatmaya çalışıyorum. Nasrettin Hoca bir gün sokakta bir şey arıyormuş. Komşusu sormuş, ne arıyorsun hocam? Anahtarı kaybettim, onu arıyorum demiş. Ben de bakayım hocam, nerede kaybettin demiş. İçeride kaybettim demiş. İyi de içerisinde kaybettiğin anahtarı burada bulamazsın demiş komşusu. Niye burada arıyorsun demiş. Hoca da demiş ki içerisi karanlık, o yüzden burada arıyorum. Şimdi sorunun karanlık olduğu yerde içeride aramayıp yani o karanlığı aydınlatmıyorsanız, içeriye girip ışığı açmıyorsanız o anahtarı bulamazsınız, bulamayacaksınız. Sorunun nerede olduğunu tespit etmemiz gerekir. Sorunun toplumsal, siyasal, hukuki, yargı sistemiyle ilgili parçaları var. Ve bu parçaları tartışmayıp her defasında olayı verilen veya verilmeyen mahkeme kararını tartışarak bütün enerjimizi oraya harcıyoruz. Bunu o olayı tartışmayalım anlamında söylemiyorum. İster istemez tartışacaksınız ve tartışmalısınız da. Hatta belki bu tür tartışmalar asıl meseleyi gündeme getirmeye vesile olması bakımından da faydalı. Ama vesile olursa bizde o olmuyor. Bizde tartışma birden alevleniyor, bir yangın yeri oluşuyor. Herkes kendi meşrebine göre bir ateşe odun atıyor. Sonra dönüp arkamızı gidiyoruz. Orada ne olup bitiyor? Neden böyle oluyor? Konuşmuyoruz. O yüzden hani biraz buradan bakmak lazım. Tabii hani ülkenin bozulan değer yargıları, dejenere edilmiş muhafazakarlığın yarattığı değer yargılarındaki kirlenme, neredeyse hiçbir toplumsal denetim mekanizmasının ahlaki frenin kalmaması ya da çok azalması bunların başlıca nedenlerinden birisi. Fakat ben en çok iki şeyin üzerinde durmaya çalışıyorum. Yani bir toplum bilimci olmadığım için o alana girmek istemiyorum. Oradaki hissiyatımla bir şey söylüyorum. Ama hukuki değerlendirme yapabilmek adına iki şeyin çok üzerinde duruyorum. Birincisi, ülkenin siyasi iktidarına bu konudaki duyulan güvensizlik. Yani siyasi iktidarın çocuk istismarıyla yeterince mücadele etmediğini, önlemediğini, hatta bir noktada görmezden geldiğini düşünen kitlenin yarattığı, duyduğu güvensizlik. Bu tamam siyasi iktidarda kalsa sorun olmaz bir yerde. Bir siyasi tartışmaya dönüşür. Ama sorun şurada düğümleniyor ve büyüyor ki bu siyasi iktidarın yargı bağımsızlığını, hakim teminatını da ortadan kaldırarak yargıyı manipüle edebildiğini düşünüyor toplum. Bu yargıya güvensizliğe yol açıyor. Bu düşüncesinde haksız değil elbette. Yani insanlar evet bu suç işlenmiş, fail doğru düzgün soruşturulur, bulunur ve cezalandırılır duygusunda olsa bu kadar infiali büyük yaşamayacak. İnsanlar şöyle düşünüyor, küçücük bir belirti ortaya çıktığında, bunu birazdan konuşuruz, hani somut delil meselesine de gireriz. Küçücük bir belirti oluştuğunda bu belirtiyi %100 ispat sebebi kabul ediyor, bu suçun işlendiği kanısına varıyor. Sonra siyasi iktidarın az önce söylediğim siyasi eğilimine göre, bu eğilim gerçektir değildir, toplumun algısı böyle, bu suçu örtbas edeceğini, bunda da yargıyı araç olarak kullanacağını düşünüp tepki veriyor. Bunu önlemek için de işte sosyal medyada, Twitter'da vesairede baskı kurmaya çalışıyor. Bu baskı bir yere kadar sağlıklı. Toplumsal reaksiyonu göstererek okumlar. Ama duyulan bu güvensizlik bu baskıyı da çığırından çıkarıyor, çizgisinden çıkarıyor ve apayrı yerlere getiriyor. Yani özü şu, biz siyasal iktidarın bu suçlar bakımındaki bakış açısına güven duysak ve elimizde güven duyulan bir yargı sistemi olsa toplum bu kadar büyük infialle gelmeyecek. Çünkü diyecek ki işte Türkiye'de hakimler var, bunu soruşturur, yargılar ve cezalandırır. Beraat ettiyse demek ki suçu yokmuş der. Ama şimdi biz beraat edenin suçsuz olduğuna, mahkum olanın da suçlu olduğuna yeterince inanmadığımız için, yani hiçbir yargı kararına inanmadığımız için tutar dalımız kalmıyor. Küçücük bir sözle, küçücük bir eylemle sanki bütün o yargılama dosyasını biliyormuşuz gibi hüküm veriyoruz. Ve sonra bu bizim verdiğimiz, düşündüğümüz hükmün yargılamada olmadığını görünce de altında bir şey olduğunu arıyoruz. Bunları şunun için söylemiyorum. Yani toplumun bu düşünceleri tabansızdır, zeminsizdir, böyle bir şey hiç yoktur diye söylemiyorum. Var bunlar. Zaten toplumun bu duygusunu besleyen bu iktidarın bu tavrı, işte bir kereden bir şey olmaz tavrı, bazı vakıflara yönelik tavrı, özel eğitim kurumları ile ilgili tavrı, yurtlar, Kur'an kurslarının denetlemesiyle tavrı, Türk Ceza Kanunu'nda izinsiz eğitim kurumu açmayı suç olmaktan çıkaran tavrı, küçük yaşta evliliği destekleyen tavrı, Diyanet'in tuhaf tuhaf fetvaları, yani bunlar toplum durduk yere paranoyak olduğu için bu söylediğim şeye girmiyor. Bunu besleyen, bunu haklı kılan şeyler var. O yüzden bizim önce bu iki meseleyi halletmemiz lazım. Diğer meseleler dediğim gibi benim alanımda olmayan meselelere girmeksizin söylüyorum. Ben siyasal iktidarın bu tavrını ya da siyasal iktidarın kendini değiştirerek ve gerçek bir tarafsız ve bağımsız yargı kurarak bu ve buna benzer diğer bütün sorunları aşmak zorundayız, aşabiliriz. Yoksa X yerdeki davadaki faile ceza, sanığa ceza verseniz, vermeseniz ne olacak? Elmalı olayı gündeme geldi. Bugün Türkiye'deki adliyelerde binlerce Elmalı'ya benzer dosya görülüyor. Hangisini biliyor ki toplum? Yani hangisini biliyor ki bu tek tek bunun peşine mi düşecek toplum?
Evet. Hocam orada şöyle bir sorun da var tabii. Yani dediğiniz gibi hani toplumun arka planı olan bir bir şekilde güvensizliği var. Haklı da olduğu bir güvensizliği var. Fakat bunun karşılığında bu güvensizliği temel alarak gösterdiği tepkide çok temel iki tane yanlış yapılıyor. Ve bu temel iki yanlış, birisi hukukun en temel ilkesi olan masumiyet karinesi ihlal ediliyor çok sıklıkla dediğiniz gibi. İkincisi de çocuk adalet sisteminin en temel ilkelerinden birisi olan çocuğun özel hayatının korunması. Çocuğun bilgilerinin ifşa edilmemesi meselesi de çok sık ihlal ediliyor. Yani ve bunu da bir şekilde bu talebin gerekçesine, yani talebin gücü karşısında haklı görerek insanlar yapıyor. Yani bunu yapmanın da hak olduğunu görüyorlar. Yani bu tepki göstermenin yönteminde de çok ciddi sorun var. Bana ne dersiniz?
Doğru. Yani biraz oraya girelim. Şunu söyleyeyim. Amaçlarınızın meşru olması ya da haklı olması yöntemlerinizi meşru ve haklı kılmaz. Bunu da anlaşalım öncelikle. Yani çocuğu koruyoruz. Çocuğu istismardan koruyoruz ya da çocuğu istismar eden kişinin cezalandırılmasını istiyoruz diye her şeyi yapmanız mübah değildir.
Burada hatta
Yöntemleriniz
şunu
mübah.
da altını çizebilir miyim? Çocuğa bu eylemi gerçekleştireni cezalandırmak isteyen motivasyon çocuktan bile vazgeçiyor. Yani çocuğu korumaktan da vazgeçiyor.
İşte şöyle, eğer bu konuda her yolu mübahtıra gelirseniz gözünüz hiçbir şey görmez zaten. Siz de söylediniz. Yargılamanın, özellikle de istismarla ilgili yargılamanın, çocuklarla ilgili yargılamanın iki temel ilkesi vardır. Sanık bakımından masumiyet, çocuk bakımından mahremiyet. Çocuğun mahremiyetini korursun, sanığın masumiyetini kabul edersin başlangıçta. Sonra bu masumiyetin yanlış olup olmadığını yargılarsın. Yani biz şeyden vaz mı geçtik artık? Yani en temel yargılama ilkelerinden, hukukun evrensel ilkelerinden vaz mı geçtik? Şimdi bunu söyleyince şunu diyorlar. İyi de zaten diğerlerinde böyle olmuyor mu? İşte Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda şöyle yapılmıyor mu? Tamam, ona da karşı çıkıyoruz. Şunu mu istiyoruz? Oralarda kötü yargılama yapıldığına göre, Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili davalar hukuka aykırı şekilde yürütüldüğüne göre, istismar davaları da hukuka aykırı yürütülsün. Delil melil bakılmasın. Madem ki bir iddia var, madem ki biri bir şey söylüyor, adam atılsın cezaevine. Bunu mu savunuyoruz artık? Bu noktaya mı geldik? Ya da baktık ki sanığı cezalandırmıyor mahkeme, cezalandırmama eğiliminde, delilleri yeterli görmeme eğiliminde, işte Elmalı davasında olduğu gibi, tahliye kararı verdi Ocak ayında. Haziran ayında, Temmuz ayında bunu kamuoyunun gündeme getirdiler. Kim getirdi? Ben o
Avukat.
tweetlerin ilk çıkış kaynaklarını gördük hepimiz kimden çıktığını. Sonra bu Elmalı davasındaki çocuğun mahremiyetini ifşa edenler, çocuğun çizimlerini, ifadelerini, ses kaydını ifşa edenler, 3 gün sonra kamuoyunda neyse ki aklı selim insanların yarattığı bilinçle geri adım atıp bunun yanlış olduğuna dair basın açıklaması yaptılar. Yani hani nereye geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyin yanlış yürütülüyor olması sizin yanlışlarınızı haklı kılmaz.
Bu aslında
Siz
hocam tam olarak bir yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye çalışmak gibi bir motivasyon var ve burada da haklı görmek kendini sorun. Bir başka mesele de şu, yani sözünüzü kestim lütfen devam edin ama şunu da katarak. Somut delil tartışması çok yanlış bir yerden yürüyor. Geçen hafta sevgili Seda Akçay'la da konuştuk ama sizin yorumunuzu da özellikle merak ediyorum. Somut delil yokmuş, olamazmış gibi, sanki somut delil aramaya da gerek yokmuş gibi bir tavırla aslında bütün hukuk sistemini alt üst eden üçüncü bir yaklaşım da bu. Halbuki delil arama motivasyonu ile ilgili ciddi bir sorun olduğunu söylediniz Seda Akçay, ya da bununla ilgili kaynaklarda ciddi sorun var. Siz ne düşünüyorsunuz bu somut delil meselesine yaklaşım? Yani istismarın delili olmaz demek bir çocuk hakları savunuculuğu cümlesi olabilir mi?
şunu söyleyeyim, tabii her şeyden önce delilin ne olduğunu bilmeden konuşan kişiler bunu söylüyor. Yani delil deyince akıllarına gelen tek şey fiziksel bulgu dediğimiz deliller. Yani somut delil kavramının fiziksel bulguya işaret ettiğini, işte yara bere, genital muayenede elde edilen bulgu ya da tanık kamera filan gibi şeylere
Delil.
işaret ettiğini, bunlar olmadığına göre somut delil yoktur, o halde kimse cezalandırılmayacak. İstismarda bunlar olmaz ki zaten diyorlar. Bu yanlış bir kere. Hani somut delil bu değil. İki, Somut delil kavramı ceza muhakemesi kanununa ilk kez girmiyor. 2005 yılından beri var. 2005 yılından beri bütün yargılamaları bu kavramla yapıyoruz. Yeni çıkmış bir kavram değil bu. O yüzden somut delil getirildi. İşte artık bunlar olacak olmayacak diye bir şey söylememiz. Bir diğer durum şu. Ya biz insanların hiçbir delil olmaksızın sadece emarelerle, sadece iddialarla cezalandırılmasını nasıl savunabiliriz? Yani hukuktan bu kadar koptuk mu? Yani şunu mu söyleyeceğiz? Yani kişi istismara uğradığını iddia ediyorsa çocuk, bu halde doğrudur, cezalanırsın. Bunu şununla yorumluyorlar. İşte kadına yönelik şiddette de benzer tartışma yapılıyor. İşte mağdurun beyanı esastır. Evet, mağdurun beyanı esastır. Ama neye esastır? Mesela mağdurun beyanı soruşturmanın başlaması için esastır. Mağdur bunu söylediyse soruşturma başlar. Hiç tartışmasız. Mağdurun beyanı delillerin toplanmasına başlamak bakımından esastır. Bazı koruma tedbirlerinin, örneğin arama, örneğin bilgisayar üzerinde arama, konutta arama gibi işlemleri yapmaya yeterli delildir. Ya da şüpheliyi ifadeye çağırmak bakımından esastır, yeterlidir. Ama şunu söyleyemezsiniz. Sadece mağdur böyle dediği için başka hiçbir ayrıntıya bakmaksızın sanığı cezalandıracaksınız. Böyle bir hukuk sistemi Engizisyon'dan bile kötüdür. Engizisyon bile iyi kötü bir yargılama yapmaya çalışmıştır. Yalandan da olsa. Mağdurun beyanında şunu...
Lütfen. Bitirin şunu lütfen.
Şunu söyleyeyim. Mağdurun beyanı da somut delildir. Hani somut delil var mıdır yok mudur? Mağdurun beyanı da somut delildir. Ama kastedilen şuysa, mağdurun beyanı kesin delil olmalıdır. Mağdur dediyse mutlaka mahkumiyet olmalıdır diyorsanız bu ceza yargılamasına yabancı bir kavramdır. Bırakın mağdurun dediğinin kesin delil olmasını, sanığın ikrarı, suçu kabul etmesi bile kesin delil değildir ceza muhakemesinde. Sanık ben bu suçu işledim dese bile yargılama yapılır ve delil araştırılır. Çünkü sanık başkasının suçunu üstleniyor olabilir örneğin. O yüzden hani bırakın mağdurun beyanı, sanığın kabul beyanı bile kesin değildir. Ceza muhakemesinde hiçbir şey kesin delil değildir. Her şey delildir. Hukuka uygun toplanması koşuluyla bütün belirtiler, emareler delildir. Ve hepsi tek tek değerlendirilir, tartışılır. Çürütülüyorsa delil olmaktan çıkar. Çürütülmüyorsa ha denir. Bu tamam, çürütülmedi. O delil bize neyi anlattıysa onun doğru olduğu kabul edilerek yargılama yapılır. Yargılama büyük bir süreçtir yargılama ve deliller de bunun parçalarıdır. Şimdi bir şeye bakarak hani fal bakar gibi bir şeye bakarak bu suç işlendi işlenmedi denemez. Yani muhakeme dediğim şey büyük bir süreç.
Evet ya, çocuk yargılamalarında özellikle istismara yönelik yargılamalarda çocuğun böyle bir beyanı varsa burada bir ihmal ya da istismar olduğu kesin, ama bunun failinin nerede olduğunu bulmak, yani illa o işaret edilen failde olmayabilir ama çocuğa örneğin hep şey de söyleniyor ya, çocuk yalan söyler, çocuk yalan söyleyebilir, uydurabilir. Yani çocuk böyle bir şeyi uydurma noktasına geliyorsa bunun arkasında da mutlaka başka bir istismar, en azından başka bir istismar vardır ve yargılamanın bunu da bulması, yani özellikle çocuğu korumak eylemiyle ilgili özel amacımızın bunu da bulmayı gerektirdiği gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu yargılamanın olmamasına bir delil değil, tam tersine o çocuğun başına söylenen şey olmayabilir ama başka bir şeyin mutlaka geldiğini de gösteriyordur demek. Ne dersiniz?
Tabii bir de boyutlarını da ispat edeceksiniz. Mesela bazen çocuk faili bilmiyor olabilir, kim olduğunu bilmeyebilir. Çocuğun ihmale uğradığı bellidir, istismara uğradığı bellidir ama faili belli değildir ya da faili tartışmalıdır. Yani kim olduğunu şimdi, yani çok uzun yıllardır işte hukuk alanında çalışıyorum. Hakimlik yaptım, Cumhuriyet Savcılığı yaptım, şimdi avukatlık yapıyorum. Yani onlarca ben size aksi örnek anlatabilirim. Yani suç olmadığı halde başlangıçta var olduğu düşüncesiyle yargılamaya başlanıp sonunda beraatle biten, hani delil yetersizliğinden falan değil, onun olayın o olmadığından bahiste biten onlarca örnek anlatabilirim ben size. Şimdi bu kadar kolay değil. Ceza yargılaması dediğiniz şey bilimsel bir faaliyet. Bunun unsurları var, nasıl yapılacağına dair kurallar var. Ha şunu söylüyorum işte, zaten en başta geldiğimiz nokta, o yüzden ilk başı oradan açtım. Ya Türkiye'de ceza yargılaması doğru mu yapılıyor? Hayır, yapılmıyor. Kaliteli mi yapılıyor? Hayır, yapılmıyor. Türkiye'de yargı bağımsız mı? Değil. Yargıç güvencesi var mı? Yok. Bunlar tamam, bunları kabul edelim. Ama bunların yarattığı sorunu şöyle çözemezsiniz. Madem ki kötü yargılama yapılıyor, bu sefer de çocuğun lehine kötü yargılama yapılsın. Kim sanıksa cezalandırılsın. Bunu söyleyemezsiniz. Yargılamanın iyi yapılmasını talep edersiniz. Çocuğun korunmasını talep edersiniz. Ve daha da önemlisi, devletten, bu olaylar vesilesiyle devletten ve toplumdan bu olayların olmasının önlenmesini talep edersiniz. Önlemeyi hiç konuşmuyoruz bakın. Herkes eline yabayı meşaleyi almış, faillerin evini yakmaya gidiyor. Tamam, yakalım faillerin evini. 50 yıl da verelim. Hapislerde çürütelim. Tamam, ama başka çocukların başına gelmeye devam ediyor. Buna dair söyleyecek sözümüz yok mu? Hiç mi bir şey demeyeceğiz buna dair? X, Y, Z çocuklar bugün evlerinde, sokaklarda, okulda, iş yerinde istismara uğruyorlar. İhmale uğruyorlar. Sanki ihmal basitmiş gibi konuşuyoruz da yani ihmale uğruyor. Aç kalıyorlar ya çocuklar. Aç kalıyorlar. Burada bugün bu ülkede bir anne çocuğunun üşümemesi için saç kurutma makinesini açıp intihar etti ya. Peki o saç kurutma makinesini açıp intihar eden annesinin çocuğuyla ilgili ne yapıldığını biliyor muyuz? Elmalı davasını tartıştık günlerce, linç ettik birbirimizi. Elmalı davasındaki çocukların ne olduğunu biliyor muyuz? Kardeşleri hakkındaki koruma kararı yeni çıktı. Kendisi hakkındaki koruma kararı yeni çıktı. Bakın aylarca süren yargılama boyunca o delilleri ifşa eden bir kısım insanlar, o çocuğun mahremiyetini ihlal eden bir kısım insanlar o süreç boyunca o çocuk hakkında koruma kararı alınmamasını mesele etmediler. Bunları konuşacağız o zaman. Madem öyle, bunu konuşacağız. Ben size şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de 10 bin tane, 15 bin tane diyelim ki istismar faili var. Hepsini cezalandıralım. Hepsini hapse atalım. Önlemeyi ve korumayı sağlamadıktan sonra yenileri gelecektir. İhtiyatla konuşmak zorunda kalıyoruz böylesi durumlarda. Bu şu demek değil. Failler cezalandırılmasın demiyoruz. İki şey talep ediyoruz. Bir, failler, fail olduğu düşünülen kişiler, sanıkların ve mağdurların hakları ihlal edilmeden adil ve dürüst bir yargılamaya muhatap olsunlar. Bunun için iyi bir yargılama sistemimiz olsun. İki, çocukların benzer durumlara maruz kalmaması için koruyucu ve önleyici önlemler ve sistemler çalıştırılsın. Talebimiz budur. Toplum bu talebi yükseltmek zorundadır. Yoksa işte hashtag elmalı davası, hashtag bilmem kim yalnız değildir. Ne olacak? O meseleyi çözdünüz. Çözebildiyseniz artık ne kadar çözdüyseniz.
Diğer yandan hocam, yani bu tepkiyi gösterenlerin bu hukuk bilgisine bir yere kadar sahip olmasını beklemiyoruz. Ama en azından amacın net olması ve o amaca uygun hareket etmek. Ama çocuğu korumaksa, çocuğu korumak amacından hiçbir zaman sapmamak gereği var. Yani dolayısıyla hani bu alanda tepkinin işe yaradığı zamanlar da oldu. Örneğin bu koruma kararı bir şekilde bu sosyal medya tepkisinin yan etkilerinden birisi oldu. Yani bir şekilde çocuklar aradan geçen aylardan sonra belki de ilk celsede alınması gereken kararla korunmaya alındılar. Ama dolayısıyla aslında yani tırnak içerisinde söylüyorum, iyi niyetle bu sürece dahil olan ve sosyal medya tepkisiyle bir şeyleri harekete geçirmeye çalışanlara yani en temelde neyi öneriyorsunuz? Yani burada önemli bir araç sosyal medya, toplumsal.
Şunu söyleyeyim, en başta dedim ya, inkardan infiale gittik ve bu sağlıklı bir süreç. Yani sonuçları sağlıksız olsa da bazı sonuçlarını eleştirsek de bu doğal bir süreç. O yüzden insanlara şunu söylemiyoruz tabii ki, tepki vermeyin, bırakın mahkemeler çözsün demiyoruz. Çünkü bir yargı sistemine duyduğun güven oluşmadan, siyasi iktidara duyduğun bu konuda güven oluşmadan toplumun yargıyı da siyasi iktidarı da böyle kendi haline bırakmaması gerekir. Bunda hemfikiriz. Tepki gösterilmelidir. Tepki gösterenlerin önemli bir kısmının yeterince hukuki bilgi ve değerlendirme yapmayacağı için bazı konuları ihlal etmesi de kabul edilebilir bir şeydir. Bunda bir sorun yok. Bu tepkilerle ilgili benim söylediğim iki temel şey var. Bir, ya hiç değilse hukukçulardan temel bir hukuki değerlendirme beklemek bu toplumun hakkıdır. Çünkü koskoca hukuk kurumları ve anlı şanlı hukukçular çıkıp neler neler söylediler. O zaman toplum dönüp onlara baktığında bunun doğru olduğunu düşünmeye başlıyor. Evet. Ve ikincisi, herkesten, toplumdan, avukatlardan, vatandaşlardan, hukukçulardan, hep basından, hepsinden beklediğim şey şudur. bütün bu tartışmaları hep dönüp dönüp iyi bir yargılama sistemi, iyi bir yargı sistemi ve iyi bir koruma mekanizması sağlanması tartışmasına da evirmeliyiz. Oraya doğru da yöneltmeliyiz. Demeliyiz ki tamam bu böyle ama koruma ile ilgili ne yapıyoruz? Sosyal hizmetler ne yapıyor? Neden yargı bu kararları veriyor? Yargı neden yargılamayı iyi ve kaliteli yapmıyor? Deyip tartışmayı buraya doğru yürütmeliyiz. Yani somut olaydan sistem tartışması yaratmalıyız her defasında. Yapabildiğimiz kadar bunu. Herkes bunu kendine göre yapacaktır. Kimi için o faili cezalandırmak en değerlidir. Onun için mesele bitmiştir. Bunu anlıyorum. Hani bu dedim ya ihtiyacın ne olduğunu anlıyorum. O anahtarı bulmak gerekiyor ama o anahtar dışarıda kaybolmadı. İçeride kayboldu ve dönüp o karanlığa girip o ışığı açıp anahtarı orada arayacaksın. Bulamayacaksın yoksa. Evet hocam. Tartışalım, konuşalım ve doğru bir noktada arayalım.
Yani bundan 10 yıl önce belki 15 yıl önce bu mevzular tartışıldığında hani sosyal medyanın ilk nüvelerinin ortaya çıktığı dönemde de genel tepki bizde böyle şey olmaz. Bizde evet. Ensest olmazdı. Şimdiye kadar geldik. Ama şöyle bir şey var. Hep belki de hani daha az gelişmiş toplumlarda görülen bir şey. Bu tür şeylere karşı hep cezaların arttırılması talebi çok fazla yükseliyor ve yani bu alanda daha yakın çalışmaya başladığımdan beri de her tepkiden sonra da bir cezalar biraz arttırıl diyor ya da öyle söyleniyor en azından bize. Birinci sorum şu, hani son olarak bunu soracağım. Gerçekten cezalar arttırılıyor mu? İkincisi de bu cezaların arttırılıyor olması, arttırılıyor görünmesi verilen cezaları arttırıyor mu?
Şöyle söyleyeyim, cezalar görünüşte arttırılıyor. Realize olduğunda gerçeklik bakımından arttırılmıyor. Neden? Çünkü bir kere verilen cezaların çok önemli bir kısmı şartlı tahliye, denetimli serbestlik vesaire adı altında cezaevinden çıkıyor. Gerçi cinsel suçlar bakımından şartlı tahliye süreleri diğer suçlardan farklı olsa da yine de bunlar için de benzer bir durum var. İkincisi şu, 2005 yılından beri sanırım 4 defa cinsel suçlarla ilgili cezalar arttırıldı. 2005 için kendi de bir arttırma yasasıydı zaten. Ve o tarihten bu yana bütün cezaların arttırılmasıyla ilgili her teklife ben karşı çıktım. Dedim ki cezaları arttırmamalısınız. Bu karşı çıkmamda iki tane temel neden vardı. Hala da aynı fikirdeyim. Birincisi şu, ceza hukukunun ikinciliği prensibi deriz biz buna. Yani ceza hukuku bir toplumsal sorunu çözmede ikinci derecede etkilidir. Daha düz bir Türkçeyle söylersem cezalandırarak sorunları çözemezsiniz. Sorunların başka nedenleri vardır. O nedenleri halletmeden ceza hukuku tedbirleriyle yani cezaları arttırarak bu sorunları çözemezsiniz. Yani Taksim Meydanı'nda iki kişiyi sallandırınca o mesele bitmez. Bu evrensel bir bilgi. Ama cezalar gereklidir. İkinci dediğim o yani gereksiz değildir. Uygulanmalıdır, verilmelidir. Ama bunlar o sorunu çözmek için birinci derecede etkili şeyler değildir. İkincisi, işte ceza hukukunun babası deriz biz. Beccaria 1700'lü yıllarda şunu söylemiştir. Caydırıcılığı sağlayan cezaların miktarı değil, o cezanın mutlaka uygulanacağı konusundaki toplumsal inançtır. Bizde bu inanç yok. Örnek vereyim. Bırakın istismarı filan. Her kırmızı ışıkta geçtiğinizde yakalanacağınızı ve ceza ödeyeceğinizi bilirseniz kırmızı ışıkta geçer misiniz bir daha? Ama her defasında yakalayacaklar sizi. Böyle bir mekanizma var. Yok biz biliyoruz ki 100 defa geçeriz belki birinde yakalanırız. O da polis filansa böyle işte ağlarız biraz rica ederiz. Ben kimim biliyor musun filan deriz. Geçeriz. Bu düşünceyle hareket ediyoruz. Yoksa deli olmamız lazım her kırmızı ışıkta geçip işte 300 lira 500 lira neyse cezası ödemek. Yakalanmayacağımız, o cezayı almayacağımız konusundaki inanç bizi o eylemi yapmaya yöneltiyor. Yani cezalar hem ikincil hem de ikincilliği de uygulanamadığı için de anlamsız. Sorunu ceza hukuku tedbirleriyle çözemezsiniz. Fakat ceza hukuku tedbirleri gereklidir ve bu ceza hukuku tedbirlerini de doğru uygulamalısınız. Şimdi oraya geleyim. Ceza hukuku tedbirlerini yani cezaları doğru uygulanan iki temel ayağı vardır. Birincisi yargılamanız, ikincisi infaz biçiminiz. İyi bir yargılama yapıp, gerçek suçluyu bulup onu cezalandırmadıkça ve bu cezayı da tam olarak infaz etmedikçe, doğru şekilde rehabilitasyon önlemleriyle infaz etmedikçe ceza hukukunun bu dediğim ikincil faydasını da göremezsiniz. Şimdi bizde şöyle bir şey var. yargılamalarımız kötü. Lehte aleyhte kötü. Yani mağdurun ya da sanığın kimin başına ne geleceği belirsiz. İyi bir soruşturma, iyi bir yargılama, iyi bir delil toplama yok. Hasbelkader yürüyor bazı işler. Yargıladınız, ceza verdiniz. O cezanın infazı yok. Ya sahiden yok, hani şartlı tahliye denetimle geçip gidiyor, hiç cezaevine girmeden bitiyor. Ya da cezaevine giriyor. Bizim infaz biçimimiz bir rehabilitasyona, bir iyileştirmeye dayanmıyor ki. Ceza verdiğiniz kişiyi belli bir süre, belli bir yerde kapalı tutmaya dayanıyor. O kişi o kadar süre o cezaevinde kalırsa, bir maraza çıkarmazsa, bir kavga dövüş çıkarmazsa, şu kadar süre erken tahliye oluyor. İşte istismar suçları için 3 yılsa 2 yıl. İnfaz biçimimiz de böyle. O zaman biz ceza hukukundan beklediğimiz ikincil derecedeki faydayı da elde edemeyiz. Edemiyoruz. O yüzden tekrar tekrar suç işleyip cezaevine giren, defalarca suç işleyip cezaevine giren kişilerle karşılaşıyoruz. Yani yine mesleğim geri onlarcasını, binlercesini gördüm. Ve cezaların arttırılması bu işin çaresi olmaz. Hatta cezasızlığı arttırır. Baştan beri söylüyorum. Yani uzun yıllar kürsüde hakimlik yaptım. Dediğim gibi ben savcılık da yaptım, avukatlık da yapıyorum. Yani her üç açıdan da yargılamada, ceza muhakemesindeki her üç aktörün de bulunduğu yerde görev yaptım. Cezaları arttırdıkça cezasızlık artacaktır. Bunu söylüyorum hep. Nasıl olur diyorlar. Ya çok basit bir psikolojik şey var. Bu söylediğim hukuki değil. Hukuken hakim ceza bir günde olsa, bin yılda olsa kesin bir delil bulunmadıkça, yani vicdani kanaati tam oluşmadıkça, şüpheyi tam olarak yenmedikçe ceza veremez. Tamam. Ama ceza arttıkça hakimin bu şüpheyi yenme konusundaki çabası ve kaygısı artar. Artacağı için de daha ciddi delil, daha çok delil aramaya başlar. Tekrar söylüyorum. Her suç için böyle yapmalıdır esasen. Bu yaptığı yanlış değildir. Ama bu böyle bir yargılama ruhsal durumu, psikoloji, yani muhakemenin psikolojisi, muhakemede öznelerin, süjelerin de psikolojisi var. Ve bu cezaları arttırmak, bu kadar kötü soruşturma ve delil toplama mekanizması içerisinde hakime ceza vermeme eğilimini yol açar. Çünkü şunu sorar hakim kendisine. Sordum ben de hakim olarak ve şimdi bir avukat olarak hakimlere soruyorum. Sizce bu deliller bu kişinin bu suçu işlediğini ve 25 yıl hapis cezası alması gerektirdiğini hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, hiçbir şekilde içinizde bir endişe olmaksızın ispat etmeye yetiyor mu? Evet diyorsanız 25 yıl vereceksiniz, hayır diyorsanız beraat vereceksiniz. Bu kadar. Bu çok zor bir ikilemdir. O yüzden cezaları arttırmak, söylediğim gibi ceza hukukunun önleyiciliği bakımından amaca uygun olmadığı gibi bizim ülkemizin pratiği bakımından, yargılamanın bakımından da bunu sağlamayacak. Bunu önlemenin yolu da şu, kısacık onu da söyleyeyim. İyi tamam, bir yargılama, iyi bir delil toplama mekanizması. Yani biz bugün 10 yaşındaki çocuğun ifadesinin nasıl alınacağını bilmiyoruz. Türkiye 2005 yılından beri bu konuda önemli yol aldı. Çocuk izlenme merkezleri, adli görüşme odaları, adli görüşmeci eğitimleri, hakim ve cumhuriyet savcılarına bu konuda verdiği eğitimlerle önemli bir yol aldı. Ama o kadar sıfır noktasından başladık ki vardığımız yer hala yani %10-15'ler seviyesinde. Biz bu suçlar bakımından özel soruşturma usulleri ve özel yetişmiş insanlar geliştirmek zorundayız. Doğru delil toplamak. Örnek vereyim. Nasıl kaçakçılık, organize suçlarla mücadelede özel bu konuda yetişmiş polis çalışıyor? Terörle mücadelede bu konuda özel yetişmiş polis çalışıyor. Bilişim suçlarından anlamayan bir polis teşkilatı ya da savcılık bilişim suçlarıyla ilgili nasıl doğru delil toplayamıyorsa, bu suçlar da çok özel suçlardır. Çok zor delil toplanan, çok dikkatli hareket edilmesi gereken. Şimdi Lalet Tayin delil topluyor. Bilmiyor çünkü, yani bu arkadaşın suçu değil. Yani bildiği kadarını yapıyor o da yani. O yüzden iyi ve kaliteli bir yargılamacın iyi bir delil toplama mekanizması, iyi bir soruşturma ekibi kurmak zorundayız. Bu suçların da çok önemli suçlar olduğunu anlamalıyız. Yani bugün polis teşkilatının içerisinde sosyal medyayı tarayıp Cumhurbaşkanı'na kim hakaret etmiş diye çalışan ekipler var. Yani rica ediyorum çocuk istismar için de özel ekip kursunlar. Bu daha mı az önemli yani? Ha, ben öbürünü kursunlar kurmasınlar. O onların soru. Ama çocuk istismarını bilen, bu konuda deneyimli, delil toplamayı bilen, ifade almayı bilen, Şimdi düşünün, 12 yaştaki bir çocuğa evde babası tarafından nasıl istismar edildiğini soracaksınız. Nasıl soracaksınız bunu? Bu herkesin kolayca sorabileceği, alıp karşısına anlat bakayım yavrucum nerene ne soktu diye sorabileceğiniz bir şey değil ki bu. İyi delil toplamak zorundayız. İyi delil topladığımızda göreceğiz ki somut delil var. Ve o zaman o hakim o ceza miktarına bakmaksızın o cezayı verecek. Diyecek ki tamam, bu deliller beni ikna etti. Vicdani kanaatim tam olarak oluştu. Ben bu cezayı veririm diyecek. Şunu unutmayın, biz insanların suçsuz oldukları halde ceza almasını da istemeyiz. Ve hukuk bakımından bir slogan vardır. Bir kişi suçsuz yere ceza alacağına 100 kişi suçlu olduğu halde beraat etsin. Çünkü bir suçsuzu cezalandırmak adaleti çürütür. Bunu yapamaz yargı sistemi.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten başından sonuna, somut delilden bu konudaki cezalandırma motivasyonuna kadar oldukça açıklayıcı oldu. Çok sağ olun. Bir anlamda aslında sizle daha önce yaptığımız programı başka bir formatta tekrar etmiş olduk ama yine biz ona referans verelim. O dönem Kocaeli Barosu ile birlikte yaptığınız bir rapor çalışması var. Çocuğa yönelik cinsel istismarla ilgili yargılamalarda yapılması gerekenlere dair hem yasal düzenleme önerileriniz var, hem yaklaşım önerileriniz var, hem de koruyucu tedbirlere dair de orada pek çok şey söylüyorsunuz. Elbette ki hani başta verdiğiniz örnekte bizim öncelikle yapmamız gereken anahtarı kaybettiğimiz yerde aramak, o karanlık odaya girmemiz gerekiyor gerçekten. Ve anahtarın orada olduğunu bilirsek ki biliyoruz, oradaki ışığı açıp mevzuyu aydınlatacak araçlara sahibiz. Bu konuda yetişmiş uzmanlar var. Türkiye'de daha çok da ihtiyacımız da var. Mahkemelerin bu uzmanları kullanabiliyor olması çok önemli. Çok teşekkürler hocam. Katkınız, bize vakit ayırdınız tekrar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözü bırakayım, sonra da toparlayalım.
Ben teşekkür ederim. Yani bu konuyu sık sık gündeme getirmekte yarar var. Ama Kocaeli çalışmasına atıf yaptığınız için şunu söyleyeyim. O da apayrı bir sorun. Failin de çocuk olduğu durum için daha özel önlemler almak zorundayız. Çünkü istismar suçlarının bazen de faili de çocuk. İki çocuk arasındaki suçlar söz konusu olduğunda o zaman bakış açımız tamamen değişir. Bambaşka bir noktadan almak zorundayız meseleyi. O çalışma daha çok ona odaklanmıştı. Yani istismar suçunun faili de çocuk olursa. Çünkü biz
Evet.
çocukları suç işlediklerinde de korumaya çalışırız. Yani suç işleyip işlemediklerine bakmaksızın çocuk olmaları nedeniyle korumaya çalışırız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya tekrar davet ediyorum ve rica ediyorum. Hepimize düşen görev bu. Evet, tepkimizi gösterelim, kızalım, bağıralım, çağıralım. Ama her defasında o olayın arkasında yatanları ve o olaya neden olan sistemi de sorgulayıp o sistemin değişmesini talep edelim. Yoksa o failin, o sanığın cezalandırılmasını talep etmek gerekli ama yetişmez.
Evet, özellikle çocukları korumak açısından amacı bir zaman kaybetmemek gerekiyor. Temel amaç çocukları bu anlamda korumak, daha fazla çocuğun başına bunun gelmesini engellemek, faili cezalandırmak dediğiniz gibi önemli ama tek ve her şeye rağmen tek amaç olamaz. Bunun üzerine yoğunlaşmanın çocuklara da çok ciddi sorunlar çıkardığını, koruma mekanizmalarını da alt üst ettiğini gördük. Çok teşekkürler sevgili hocam.
Teşekkür ederim.
Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Herkese de bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Bugün sevgili Murat Aydın'la, avukat Murat Aydın hocamızla çocuğa yönelik cinsel istismar meselesinde neden ilerleyemediğimizi konuştuk. Buna tepki gösterenlerin sosyal medyada kurdukları sosyal medya mahkemelerinin çocuğa yarar yerine zarar verebildiğini başka açılardan tekrar göstermeye çalıştık. Bu dizimizi önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz ama bu vesileyle Gündem Çocuk, Medyascope'da Gündem Çocuk programı olarak son hafta Medyascope ve sevgili Ruşen Çakır'ın adı etrafında dönen linç kampanyası konusunda da bir iki kelam etmek ihtiyacı duyduğumuzu söylemeliyim. Son bir dakikayı da buna ayıracağız izninizle. Şunu hatırlatmak istiyorum özellikle. 2016 yılında Gündem Çocuk Derneği, 2005 yılında kurulmuş olan Gündem Çocuk Derneği haksız ve anlamsız bir şekilde bir KHK ile kapatıldı. Halen aradan 4 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen bunun hukuki gerekçesini öğrenebilmiş değiliz. Derneğimizin tüzel kişiliği sonlandırıldı. O günlerde, bu haksız kapatmayla karşı karşıya kaldığımız günlerde medyada sesimizi duyurma çabalarımıza en büyük desteği o dönem Medyascope'tan aldığımızı hatırlıyorum. Bu yetmedi, bunda da kalmadı. Hemen sonrasında Medyascope'da gündem çocuğun en azından misyonlarından birini, yani çocuğa yönelik hak ihlallerini duyurma, bunların üzerine konuşma ihtiyacını giderebilmek için Medyascope'da program yapıp yapamayacağımızı konuştuğumuzda aynı heyecanla bize Medyascope ekranlarını açtılar. Sevgili Ruşen Çakır'a buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu halen eksikliği çok hissedilen ama uzun dönem çocuğa yönelik hak ihlallerinin aksine savunuculuğun yapılamadığı bir dönemde bizim açımızdan çocuk hakları ile ilgili düşünmek isteyen, konuşmak isteyen, iletişimini tekrar kurmak isteyen yaşanan 15 Temmuz felaketi ve sonrası KHK döneminden sonra yıkılan sivil toplum alanını tekrar derlemek, toplamak isteyenler açısından aslında çok önemli bir alan oldu, çok önemli bir imkan oldu. Medyascope bize bu imkanı açtığı gibi benzer ya da farklı alanlarda çalışan, konuşan, düşünen, üreten pek çok kişiye kuruma, yapıya da benzer imkanları tanıdı. Bunun aslında Medyascope'un belki de başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu açıklığı, bir şekilde şeffaflığı ve bir şekilde ekranlarını ve bütün imkanlarını kendini dillendirmek isteyen, yaptığı işi dillendirmek isteyen, hak savunuculuğu yapan herkese eşit bir şekilde ve sonuna kadar açık olması. Elbette ki Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Son bir hafta içerisinde Medyascope ve sevgili Ruşen Çakır'ın adı etrafında dönen bu linç kampanyasının da bana kalırsa biraz geriye çekilip bakıldığında Medyascope'un bu başarısının bir tescili olduğunu görüyoruz. Bunu açıkça da şöyle ifade edebiliriz. Başka hiçbir şey için bir araya gelemeyecek olan kesimler aslında Medyascope'la ilgili bir linç kampanyasına bir araya gelebildiler. Demek ki Medyascope gerçekten tarafsız ve açık bir şekilde işini doğru ve hakkıyla yerine getiriyor. Şeffaflıkla yerine getiriyor. Halihazırda bilinen bir haberi sanki yeni duyulmuş ve araştırılarak bulunmuş gizli bir bilgiymiş gibi sunmak ve bunun üzerine fırtına koparmak başka nasıl açıklanır bilmiyorum. Hem Ruşen Çakır'a hem Medyascope'un çok değerli ekibine, İstanbul'daki sevgili arkadaşlara sabır ve sükunet diliyorum. Bu saçmalıkları aşmak ancak birlikte ve bu işleri yaparak olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili izleyicilere de Medyascope'a daha çok sahip çıkmaya ve şimdiye kadar yani bence hani bu linç sürecindeki en umut verici şeylerden bir tanesi bütün linç çabalarını ve kampanyalarına rağmen alttaki yorumlara baktığınızda pek çok kişinin, pek çok seyircinin Medyascope'a sahip çıktığı, Medyascope'un yaptığı işe duydukları ihtiyacı dile getirdikleri ve bunun anlamı üzerine yazdıkları, çizdikleriydi. Ki bence bu afetin nimeti de bunu görmüş olmak oldu. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Önümüzdeki hafta ve daha sonraki haftalarda Gündem Çocuk'ta tekrar burada olacağız. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek